Ayrım 16.
Sonra nakışını aldı. Kostoglotov da onun peşinden doktorların toplantı odasına girdi. Toplantı salonu üç pencereli aydınlık bir yerdi. Gerçi öyle cömertçe döşenmemişti ama insan burada bir kitap severin ve çalışkan bir başhekimin zevkini hissediyordu. İki tane kanepe vardı ama bunlar yumuşak yastıklı kanepeler değildi. Resmi yerlerde rastlanan, arkaları dimdik, sert, kısa zamanda insanın ensesine ağrı veren çeşittendi. Çerçeveleri altın yaldızlı aynalar vardı ama öyle yükseğe asılmışlardı ki ancak bir zürafa kendini görebilirdi. Çalışma masasıyla konferans için kullanılan masa da insanın içine sıkıntı verecek bir biçimde yerleştirilmişti. Başkanın büyük masası kalın bir camla kaplıydı. Bunun sağ yanında T harfi şeklinde uzun konferans masası duruyordu. Neyse ki konferans masasında Semerkant stilinde gök mavisi kadifeden bir örtü vardı. Örtünün mavisi odayı aydınlatıp canlandırmıştı. Yumuşak yastıklı koltuklar da vardı. Bunlar nedense masadan uzağa yerleştirilmişti. Bu koltuklar da odaya tatlı bir hava veriyordu. Onlara daktilo ile yazılı duvar gazetesi onkolojisten başka hastaneyi hatırlatacak hiçbir şey yoktu. Bu gazetenin tarihi kısmının yedisiydi, yani ihtilalin yıl dönümü. Zoya ile Oleg, odanın en aydınlık, savurotu saksılarının durduğu, odanın en parlak bölümündeki koltuklara kuruldular. Büyük pencerenin dışında bir meşe ağacı dallarını yukarıya doğru uzatmıştı. İkinci katı bile geçiyordu dallar. Oleg yalnızca oturmakla yetinmedi. Bütün gövdesiyle koltuğun verdiği rahatlığı hissetmeye çalıştı. Sırtını arkalığına rahatça dayadı, ensesini ve boynunu koltuğun arkalığına sürttü. "Ne lüks!" dedi. 15 yıldan beri böylesine bir lüks hayat yaşamamıştım. Bu koltuğu o kadar çok sevdiğine göre niçin kendisi de bir tane almıyordu? Zoya başını eğip gözlerinde sözcüklerine uygun düşen bir anlamla "Tahmininin ne olduğunu söyle," dedi. Şimdi yalnızca konuşmak amacıyla bu odaya çekilip koltuklara oturmuşlardı ya, ilk söz kesin tonu bakış, konuşmanın ne yöne gideceğini kararlaştıracaktı. Birbirlerine kur yapacaklar, havadan sudan söz edecekler ya da ciddi konulara gireceklerdi. Zoya yanılmamıştı. Koltuktan başını çevirmeden, sanki Zoya'nın başının üzerindeki pencereye konuşuyormuş gibi Kostoglotov ciddiyetle başladı. Altın bukleli bir kızın bizim el değmemiş topraklara gelip gelemeyeceğini tahmin etmeye çalıştım. Şimdi Zoya'ya bakıyordu. Zoya da ona baktı. Peki kız orada ne bulacak? Oleg içini çekti. Daha önce de anlatmıştım. Pek iç açıcı şeyler değil. Evlerde su tesisatı yok. Kömürle ısıtılması gereken bir ütü. Gaz lambaları. Yağmur yağınca her taraf çamur olur. Kuru havalarda da her yer toz toprak içindedir. Orada asla güzel giysiler giyilmez. Sanki Zoya'ya söz vermesi için bir fırsat tanımak istemiyormuş gibi Kostoglotov kötü olan hiçbir şeyi unutmuyordu. İnsan güzel giyinemedikten sonra orada nasıl bir yaşantı sürdürürdü ki? Büyük kentlerde hayat rahat olabilirdi ama Zoya bir insanın hayatının kente değil kalbe bağlı olduğunu biliyordu. Bu yüzden istediği hayalinde bu köyü canlandırmak değil karşısındaki insanı anlamaktı. Anlamadığım şey seni oraya neyin bağladı? Oleg güldü. İçişleri Bakanlığı o kadar. Hala başını geriye atmış, koltuğun keyfini çıkararak oturuyordu. Zoya kaşlarını çattı. O kadarını tahmin ediyorum ama sen Çeçen değilsin değil mi? Ne Kalmuk ne de yeni yerleşme bölgelerine yollanan uluslardansın değil mi? Safkan Rus'um, siyah saçlı Rus olmaz mı? Zoya omuzlarını silkti. O halde neden sen? Oleg yine içini çekti. Siz bugünkü gençler ne kadar bilgisizsiniz. Biz ceza kanunlarından habersiz büyüdük. Bu kanunlarda geniş anlamda yorumlanabilecek parçalar, bölümler olduğunu bilmiyorduk. Ama sen burada, bu eyalette, bütün bunların içinde yaşadın. Yeni yerlere yerleştirilen sürgünlerle yönetmenlerin sürdükleri kişiler arasındaki farkı bilmiyorsun. İnanılmaz bir şey bu. Arada ne fark var? Ben yönetmenlikçe sürüldüm. Milliyetimden ötürü değil, bir kişi olarak Oleg Filimonovich Kostoglotov olduğum için sürüldüm, anladın mı? Güldü. Dürüst kentliler arasında yeri olmayan saygıdeğer tek bir kişi. Kostoglotov'un kara gözlerinde şimşekler çakıyordu. Zoya korkmamıştı, korkmuştu ama çaresiz değildi. Gitmek istemedim dedi Oleg ilgisizce. Zoya onu inceliyordu. Oleg de pencereyi. Öyleyse niçin o kızla sözünü ettiği köyde evlenmemişti? Ne kadar zaman için sürüldün diye sordu alçak sesle. Ebediyen, sesi gök gürlemesi gibi çıkmıştı. Zoya'nın kulaklarında çınladı. Ölünceye kadar mı? Diye fısıldadı. Hayır, ebediyen, aynen böyle, diye Kostoglotov tekrarladı inatla. Kağıtlarımda öyle yazıyor, ebediyen. Ölünceye kadar olsa hiç olmazsa tabutum daha sonra başka bir yere götürülebilir. Ama ebediyen olursa belki de tabut bile oradan bir yere kıpırdayamaz. Güneş soğur, ışık kaybolur, yine de orayı terk edemezsin. Ebediyet çok uzundur. Şimdi Zoya'nın kalbi çarpmaya başlamıştı. Demek böyleydi durum. Yüzündeki yara izi, bazen yüzünde beliren zalim anlam. Oleg Filimonovich Kostoglotov bir katil olabilirdi. Hiç yoktan Zoya'yı hemen oracıkta boğup öldürebilirdi. Bir de Zoya kalkıp bu odaya gelmiş, onunla yapayalnız kalmıştı. Gerekirse daha kolay kaçabilmek için koltuğunu çevirmek isteğine güçlükle karşı koydu. Henüz işlemeye başlamamış olduğu nakışını bir kenara bırakmakla yetindi. Kostoglotov'un yüzüne cesaretle bakabilmek için kendini zorladı. Genç adam ne sinirli ne de neşeliydi. Koltuğunda yayılmış rahat rahat oturuyordu. Anlatması sana zor geliyorsa vazgeç ama korkunç mahkumiyeti niçin verdiler? Suçunu itiraf etmekten zerrece utanç duymayan Kostoglotov kaygısız bir gülümseyişle cevap verdi. Mahkumiyet diye bir şey yok Zoyenka, hiç yok. Ebedi sürgün cezasını yedek olarak aldım. Yedek mi? Öyle diyorlar, mal göndermek gibi bir şey. Depolardan mağazalara ayrılan mallar gibi. Şu kadar ya da bu kadar çuval, şu kadar ya da bu kadar fıçı gibi. Zoya başını ellerinin arasına aldı. Herkes öyle mi oldu? Hayır, ben olsam öyle demezdim. Herkes olamaz. Yalnızca 10 yıl yemişsen seni sürmezler. Ama 10 ya da 11 yıl ise o zaman sürerler. 11 nedir? 11 mi? Kostoglotov düşündü. Çok serbest konuşuyorum Zoyenka. Bütün bunları başka birine tekrarlayayım deme. Başın derde girebilir. Aslında aleyhime istenen ceza 10 yıldı. O zaman 7 yıl yerdim. Kim olursa olsun 8 yıldan aşağı hüküm giyerse bil ki hiçbir şey yapmamıştır. Suçu yarıdan çok uydurmadır. Ama benim 11'im de vardı. Bu grup davası demektir. Birkaç kişi olduğumuzdan ötürü ebedi sürgüne mahkum olduk. Böylece doğup büyüdüğümüz kentte bir daha asla toplanamayacaktık. Şimdi anladın mı? Hayır, Zoya hiçbir şey anlamamıştı. Demek... Zoya en hafif sözcüğü araştırdı. Evet, yani gangster miydiniz? Kostoglotov'un kahkahaları odada çınladı ama gülmeye nasıl birdenbire başladıysa o kadar çabuk yüzüne astı. Bu zenginliktir. Tıpkı benim savcı gibi sen de topluluk sözcüğüyle yetinmedin. O da bizden gangster çetesi diye söz etmekten hoşlanıyordu. Evet, bir çeteydik. Kız ve erkek öğrencilerden bir çete. Hepimiz de birinci sınıf öğrencisiydik. Kostoglotov'un yüzü bulutlanmıştı. Burada sigara içmek suç, biliyorum ama içersem kızar mısın? Sık sık toplanırdık. Kızlarla flört eder, dans ederdik. Ama erkekler siyasetten de söz ederlerdi ve ondan konuşurlardı. Ne demek istediğimi anlarsın. Çevremizde gördüklerimiz hoşumuza gitmiyordu. İçimizden iki kişi cephede savaşmıştı ve savaştan sonra daha başka şeyler ummuşlardı. Mayıs ayında hemen sınavlardan önce hepimiz tutuklandık, kızlar da dahil. Zoya kuşkuluydu. Nakışını yeniden eline aldı. Kostoglotov tehlikeli şeyler söylüyordu. Bir insanın yalnızca anlatması değil, dinlemesi de tehlikeli olan şeyler. Elleriyle kulaklarını kapaması gerekti. Oysa derinden derine ferahlamıştı. Çünkü Kostoglotov ile arkadaşları insanları karanlık köşelere çekip öldürmemişlerdi. Zoya yutkundu. Ama anlamıyorum, gerçekten ne suç işledin sen? Ne suçu demekle ne kastediyorsun? Kostoglotov sigarasından uzun bir nefes çekti, dumanını bıraktı. Genç adam ne kadar iri yarıysa sigarada o kadar küçük görünüyordu. Söyledim sana, okula gidiyorduk. Arada sırada haftalıklarımızdan para arttırabilirsek içki içerdik, partilere giderdik. Ve onlar bizimle birlikte kızları da tutukladılar. Her birine 5'er yıl verdiler. Genç adamın bakışları Zoya'nın üzerine takılmış gibiydi. Bunu tam ikinci sömestre sınavlarından önce yakalanıp torbaya atılmanı hayal edebiliyor musun? Zoya nakışını bıraktı. Kostoglotov üzerine duymayı beklediği korkunç şeyler sonunda hiç de çocukça denilecek kadar basit çıkmamıştı. Ama siz erkekler ne yapmak istiyordunuz? Ne yapmak mı? Oleg anlayamamıştı. Demek istiyorum ki tatmin olmamak, savaştan sonra bir şeyin daha başka olmasını beklemek, bütün bunlar. Evet tabii. Oleg güldü ama bu gelişi güzel bir gülüş değildi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Yine bizim savcı gibi konuştun Zoyanka. O da aynı şeyi söylemişti. İçini çekti. Ne koltuk, bir yatak bile bu kadar rahat değildir. Oleg yine koltuğun içine gömüldü. Sigarasını tüttürüyor, büyük pencereden dışarı bakıyordu. Hava kasvetli olmasına, akşamın yaklaşmasına rağmen gökyüzü kararmıyordu daha. Daha bile aydınlanmıştı. Batıda bulut yığınları yayılıp inceliyordu. Ancak şimdi Zoya kendini nakışına verebilmişti. Konuşmadılar bir süre. Bu kez Kostoglotov onun nakışını övmedi. Peki, şey ne oldu, sevdiğin kız, diye Zoya bakışlarını nakışından ayırmadan sordu. Evet, dedi Oleg kekeleyerek. Belki de düşünceleri başka taraftaydı. Şimdi nerede o? Şimdi mi? Yeniseyde. Zoya ona şöyle bir baktı. Demek onun yanına gidemedin. Gitmek istemedim, dedi Oleg ilgisizce. Zoya onu inceliyordu. Oleg de pencereyi. Öyleyse niçin o kızla sözünü ettiği köyde evlenmemişti? Herhalde onun yanına gitmek kolay olmaz demek istedin, dedi Zoya düşünceli düşünceli. Sürgün mahkumları için imkansızdır diye karşılık verdi Oleg dalgın dalgın. Ama mesele bu değil. Oraya gitmenin bir nedeni yok. Sende onun bir resmi var mı? Resmi mi? Oleg şaşırmıştı. Mahkumların yanlarında resim bulundurmaları yasaktır. Resimler yırtılıp atılır. Nasıldı? Oleg gülümsedi. Kafasında canlandırdığı hayale gülümser gibiydi. Saçları omuzlarına dökülürdü ve uçları birdenbire kıvrılırdı. Gözleri tıpkı seninkiler gibi hep gülerdi. Ama bir parça kederli bir hava da vardı bu gözlerde. İnsanın içine doğması diye bir şey var mıdır acaba? Kampta beraber miydiniz? Hayır. Ne zaman ayrıldınız? Tutuklanmamdan 5 dakika önce, aylardan Mayıs'tı. Onların bahçesinde uzun bir süre oturmuştuk. Vedalaştığımızda saat sabahın 1'iydi. Bir blok ancak yürüyebildim. Yakaladılar beni. Araba hemen orada, köşede duruyordu. Ya o? Ertesi akşam tutuklandı. Bir daha da görüşmediniz mi? Bir kere daha gördük birbirimizi. Yüzleştirme için bir araya getirilmiştik. Saçlarım kökünden kesilmişti. Birbirimiz aleyhinde tanıklık etmemizi istediler. Ama etmedik. Sigarasının izmaritini nereye koyması gerektiğini düşünerek parmakları arasında çeviriyordu Oleg. Şurada, Zoya büyük yazı masasının üzerindeki pırıl pırıl parlayan kül tablasını işaret etti. Batıdaki küçük bulut kümesi hala yayılmaya devam ediyor, yumuşak sarı ışıklar yollayan güneşi sarıyordu. Oleg'in inatçı yüz çizgileri bile bu ışık altına bir parça yumuşamıştı. Ama şimdi niçin? Zoya'nın bütün benliği şefkatle dolmuştu. Zoya, dedi Oleg. Sonra düşünmek için sustu. Hiç hayal edebiliyor musun? Güzel bir kızın kampta başına neler gelebileceğini düşünebiliyor musun? Daha yolda, kampa giderken serseriler kapalı vagonda ırzına geçmedilerse, daha sonra kampta bu işi mutlaka yaparlar. Sonra kamptaki ilk gece, kampa salakları, kamptaki bazı işçiler ve ekmek dağıtımını yapanlar, hamama giderken önlerinden çırılçıplak geçirtirler. Sonra da kızın kimin olacağını kararlaştırırlar. Ertesi sabah da kıza teklifte bulunurlar. Kız şu kişilerle yaşamaya razı olursa temiz sıcak bir yerde iş bulacaktır. Reddederse zavallı için hayatı öyle güçleştirirler ki kız dizleri üzerinde sürüne sürüne gelip kendiliğinden yalvarır. Oleg gözlerini kapadı. Ölmedi. Yaşayanlar arasında mahkumiyetini de bitirdi. Ama her şey sona erdi. Kendisi de bunu anlıyor. İkisi de susmuşlardı. Güneş olanca duruluğuyla parlıyordu. Bütün dünya ışıklanmış, neşelenmişti. Meydandaki ağaçlar olduğu gibi ortaya çıkmıştı. Ve burada, odada masa örtüsü pırıl pırıl bir mavilikte, Zoya'nın saçları pırıl pırıl sarıydı. Öğrenci grubumuzdaki kızlardan biri intihar etti. Bir diğeri hala sağ, yaşıyor. 3 erkek arkadaş öldü. 2 tane daha vardı. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Koltuğundan hafifçe eğilerek Oleg ezberinden söyledi. Kasırga dindi. Pek azımız sağ kaldı. Dostluk yoklamasına cevap veren az. Yalnızca geriye kalan yaşlılar. Oleg yarı dönmüş yere bakıyordu. Saçlarının kapkara yığınının kıvrılıp bükülmediği bir yön yok gibiydi. Bu dolaşık saçlar ıslatılmalı, günde 2 kere taranmalıydı. Islatılmalı, gene taranmalıydı. Oleg artık anlatmıyordu ama Zoya istediğini öğrenmişti. Oleg ona en önemli şeyleri anlatmıştı. Ayağını köstekleyen şey sürgündü, cinayet değil. Evlenmemişti hiç ama bu da onun hatası değildi. Yıllar önceki aşkından şefkatle söz etmişti. Bu da onun duygulu bir erkek olduğunu gösteriyordu. Kosoglotov susuyordu, Zoya da. Bakışları bir nakışının, bir genç adamın üzerinde dolaşıyordu. Onda yakışıklı denebilecek bir şey yoktu ama Zoya onda çirkin bir yanda göremiyordu. Büyükannenin ihtiyacın olan şey yakışıklı erkek değil, iyi erkektir dediği gibiydi. Azim ve güç her şeye dayanmasını bilmişti. Zoya'nın onda belirli bir şekilde hissettiği şey buydu. Hayranlarının hiçbirinde karşılaşmadığı denenmiş bir güce sahipti. Nakışını işlerken genç adamın üzerine dikilmiş araştırıcı bakışlarını sezdi. Başını kaldırmadan baktı. Oleg anlamlı bir şekilde bakışlarını Zoya'dan ayırmadan, ''Kimi arayacağım, kiminle paylaşacağım, hayatımın kederli kalbini?'' ''Ama şimdi onu paylaştın.'' diye fısıldadı dudaklarıyla, gözleriyle gülümseyerek. Zoya'nın dudakları pembe pembe değildi. Dudaklarının renginin kendi rengi olduğu, boya olmadığı belliydi. Kırmızı ile portakal rengi arasındaydı. Yakıcı mıydı belki de? Alev alev yanan ateş rengi. Yumuşak sarı akşam güneşi Oleg'in hasta çökük yüzünün solgunluğunu canlandırmıştı. Bu sıcacık ışıkta ölmeyecek, yaşayacak gibi duruyordu. Oleg hüzünlü bir parçayı bitirmiş, bir neşelisine başlamak üzere olan gitarcı gibi başını salladı. ''Zoyanka, tatilimi iyi geçirmeme yardım et. Bu beyaz gömleklerden bıktım usandım. Bana hasta bakıcı değil de güzel kentli kızı göster. Uşterek de böyle bir kız asla görmeyeceğim.'' Zoya ona ''Sana güzel bir kentli kızı nereden bulayım?'' diye takıldı. ''Şu beyaz gömleğini bir dakikalığına çıkar da ortada gezin.'' Oleg koltuğunu geri çekerek ona nerede yürümesi gerektiğini gösterdi. ''Ama görev başındayım.'' diye Zoya karşı koydu. ''Böyle bir şey yapmaya hakkım yok. Belki de üzüntülü şeylerden çok konuştukları için ya da batan güneş ışıklarını odaya neşeyle saçtığından Zoya, Oleg'in istediğini yapabileceğini ve çok iyi olacağını hissetti birdenbire. Nakışını bir kenara bıraktı. Koltuğundan bir çocuk gibi fırladı. Hafifçe öne doğru eğilerek acele acele, sanki yürümeye değil de koşmaya hazırlanıyormuş gibi düğmelerini açmaya başladı. ''Çek!'' Kendisinin değilmiş gibi Oleg'e bir kolunu uzattı. Oleg çekti. Gömleğin kolu çıktı. ''Öteki!'' Zoya parmaklarının ucunda ona arkasını döndü. Oleg de ikinci kolu çekti. Beyaz gömlek şimdi genç kadının dizlerinde duruyordu. Zoya odanın içinde dolaştı. Dimdik, hafifçe salınarak, kollarını bir sallayıp bir kaldırarak tıpkı bir manken gibi yürüyordu. Zoya bir iki adım attı, döndü, hayretle olduğu yerde durdu. Kolları iki yana açıktı. Oleg beyaz gömleğini yakalayıp göğsüne bastırmış, ona bütün kalbiyle sarılmıştı. Ona yakıcı bakışlarla bakıyordu. ''Bravo!'' diye bağırdı. ''Fevkalade!'' Şimdi güneşin ışıklarıyla tutuşan masa örtüsünün tükenmek bilmeyen özbek mavisindeki bir şey, Oleg de dünkü Ezgi'yi yeniden canlandırmıştı. Birdenbire farkına vardığı, anladığı Ezgi'yi. Sağlıklı, karışık ve bedensel arzularına yeniden kavuşuyordu. Bu yumuşak mobilyanın, bu rahat odanın zevkini, yıllarca süren sıkıntılardan sonra duymaya başlamıştı. Zoya'ya tapınmanın verdiği zevk, uzaktan değil, sahip olma duygusunu hissederek tapınmanın verdiği zevk. Bunları o, daha iki hafta önce ölmek üzere olan o, duyuyordu. Zoya parlak dudaklarını heyecanla kıpırdattı, sonra dudaklarının muzipçe, sanki bildiği başka bir şey daha varmış gibi bir tavırla aksi yöne doğru yürüdü. Pencereye gitti, oraya gelince döndü, eskisi gibi durdu. Oleg yerinden kalkmadı, yalnızca dikleşti. Karmakarışık siyah saçlı başını ondan yana çevirdi. Zoya'da nitelendirilmekten çok hissedilen bir gücün işaretleri vardı. Bir piyanoyu yerinden oynatmak için gereklilik duyulan bir güç değildi bu. Karşı koyacak cinsten bir güçtü ve Oleg bu güce karşı koyabilme yeteneğine sahip olmanın, belki de bu meydan okumayı kabullenmenin, gücünü onunla ölçmenin verdiği düşünceyle neşelendi. Hayatın bütün arzuları iyileşmekte olan bedenine dönüyordu, hepsi. Zoya diye Oleg şarkı söyler gibi konuştu. Zoya, adının anlamı nedir biliyor musun? Zoya hayattır diye genç hasta bakıcı kıkırdayarak karşılık verdi. Zoya adının anlamını anlatmayı severdi. Ellerini pencerenin pervazına koyup duvara dayanarak durdu. Bütün bedeni ağırlığını bir tek ayağına verdiği için hafifçe eğilmişti. Zo mu demek istiyorsun? Zoolojik atalarımıza karşı bir yakınlık duyuyor musun? Zoya güldü. Onlara hepimiz bir parça da olsa yakınız. Yiyecek bulur, çocuklarımızı besleriz. Bunda kötü bir şey var mı? Belki de Zoya'nın bu kadarla yetinmesi gerekiyordu. Oysa cumartesi geceleri dans edilen yerlerde bile istedikleri kızı kollarına alıp sıkıştırmak gibi bir güçlükle karşılaşmayan kentteki gençler de asla görmediği bu yakıp kavuran, tükenmeyen hayranlık karşısında kendinden geçmişti. Kollarını ileriye uzattı, parmaklarını iki eliyle kavrayarak bütün bedenini son Kızılderili filminin sevilen şarkısına uydurarak kıvırmaya başladı. Avara ya ya, avara ya ya. Oysa Oleg birdenbire hüzünlendi, yalvardı. Hayır, bu şarkıyı söyle, Zoya. Zoya derhal ciddileşti. Sanki bir saniye önce şarkı söyleyen, dans eden o değildi. Bu şarkı Vagabond filminden dedi. Sen gördün mü? Evet. Çok güzel bir film. İki kere gördüm ben. Zoya bu filmi 4 kez görmüştü ama söylemekten utanmıştı. Hoşuna gitmedi mi? Serserinin hayatı tıpkı seninkine benziyordu. Benimkine benzemiyordu dedi Oleg ters ters. Önceki neşeli havasına bürünmedi. Şimdi güneşin ışıkla onu ısıtmıyordu. İnsan onun hala hasta bir insan olduğunu görebiliyordu. Ama o da hapishaneden döndü. Bütün hayatının perişan olduğunu gördü. Hepsi yalan. Örnek bir serseri katildi. Bir urkaydı. Zoya beyaz hastane gömleğine uzandı. Oleg ayağa kalktı, gömleği düzeltip ona verdi. ''Sen onları sevmez misin?'' Zoya gömleği teşekkür ederek aldı, giydi, düğmelerini ilikledi. ''Nefret ederim onlardan.'' Kosoglotov Zoya'nın başının üzerinden ileriye bakıyor, çenesi sinirli sinirli titriyordu. ''Yağmacı hayvanlar, yalnızca başkalarının zararına yaşayan asalaklardır. 30 yıldan beri azılı suçların nasıl ıslah edileceğinden, topluma nasıl katılacaklarından söz edip duruyor, bunun tartışmasını yapıyoruz. Oysa onların ilkeleri Hitler'inkilerin aynı. Şöyle anlatabilirim durumu. Eğer dövülmüyorsan sessiz sakin otur, sıranı bekle. Eğer seni değil de komşularını soyup soğana çeviriyorlarsa yine sıran gelinceye kadar otur bekle. Düşmüş bir kişinin daha da düşmesi için ellerinden geleni yaparlar, üzerine basıp geçerler. Yine de romantik pelerinlere bürünürler. Biz de onlara efsanelerini yaratmalarına yardımcı olur, hatta şarkılarını beyaz perdeye bile aktarırız. Ne efsanesi? Zoya onun yüzüne baktı. Genç adamı incittiğini hissediyordu. Bunu anlatması 100 yıl sürer ama istersen sana bir tanesini anlatayım. Pencerenin önünde yan yana duruyorlardı. Sözcüklerine hiç de uymayan bir davranışla Oleg, Zoya'yı dirseklerinden sımsıkı tuttu. Zoya ile sanki o bir çocukmuş gibi konuşuyordu. Soylu kanun kaçakları olduklarını iddia ederler. Yoksulları soymadıklarını, mahkumun elindeki son kutsal eşyasını almadıklarını söyleyerek övünürler. 1947 yılında Krasnoyarsk Transit Hapishanesi'ndeki hücremizde hiç kimsede zerre kadar bir şey yoktu. Yani kimseden bir şey alınamaz, çalınamazdı. Hücredekilerin hemen hemen yarısı çingeneydi. Açtılar. Bütün şekeri, bütün ekmeği kendilerine ayırıyorlardı. Hücrede her cinsten tutuklu vardı. Yarısı çingene, yarısı da Japondu. Rus olarak yalnızca 2 kişiydik. Ben ve ünlü kutup pilotu. Kuzey Kutup Okyanusu'nda bir ada hala onun adını taşıyordu ama o hapisteydi. Zerre kadar vicdan azabı duymadan. Ama Japonlar bir karara vardılar. Gece sessizce kalkıp ranzalardan tahta kopardılar urkaların üzerine. Banzai diye çığlık atarak çullandılar. Onları bir dövdüler ki seyretmesi bile zevk oldu. Peki senle pilot ne yaptınız? Bizim için dövsünlerdi. Ekmeklerini biz almamıştık ki. O gece tarafsız kaldık ama Japonların zaferine sevindik. Sabahleyin düzen sağlandı. Ekmek ve şeker hakkımızı tümüyle aldık. Bu kez hapishane yönetimi şunu yaptı. Bütün Japonları bizim hücreden aldı. Dövülenlerin yanına yeni urkalar verdi. Şimdi Japonlardan daha çok urka vardı hücrede. Üstelik de bıçaklı. Urkalar istedikleri her şeye sahip olurlar. Ve bir gün Japonları insafsızca dövdüler, öldürdüler. İşte bu kavgaya pilotla beraber ben de karıştım. Artık tahammülüm kalmamıştı. Japonların safında dövüştük.